Ayrım 24.
Şarkılar hüzünlüydü. Kristin'in havasına uyuyordu. Beni öldürecekler, kimse de acımayacak diyordu kendi kendine. Galoşka öbür barakalardaki kızlara Kızıl Ordu'nun saldırısından söz etmek istedi. Bu kez Roger istenileni yapmıştı. Galoşka başladı. Elimdeki kartta şunlar okunuyor. Novgorod, Pushkin, Luga, Gatchina, Peipus Gölü kıyısındaki Glov kenti, yıl dönümünü kutladığımız Kirovograd ve Mozir'de, Sarni'de, Smigel'de, Rovno'da, Lukta, yakında olacak Odessa'da, şu sırada Vidnitsa yakınında. Kızlar gülüşüyorlardı. İçlerinden biri dayanamayıp bağırdı. Annem kurtuldu. Kristin bir şey anlamıyordu. Neşeli yüzleri görünce çılgına döndü. Niçin seviniyorlardı? Korkunç bir çağdı yaşanan. Ayşe'nin erkek kardeşi, bir asker, bir erkek dayanamamış da istasyonda ağlamıştı. Ve bu galoşka kızları yine güldürüyordu. Ne küstah yaratık. Neydi okuduğunuz? Bir övgü. Nice mutlu yıllar geçirmesi dileğinde bulundum. Kızlar kıkırdadılar. Galoşka yüzünde kıl oynamadan cevap verdi. Kendime. Kristin kendini tuttu. Akşam olaysız kapandı. Ama Kristin bütün gece gözünü kırpmadı. Bu köpekler bizim felaketimizi kutluyorlar. Ve ben onların arasında yaşamak zorundayım. Ne rezalet. İçin için kanıyordu. İki gün sonra fırtına patlak verdi. Kristin birden küçük Nastya'ya saldırdı. Nastya topallıyor ancak bir değneğe dayanarak yürüyebiliyordu. Almanya'ya neden getirildiği de anlaşılır gibi değildi. Hep geride kalırdı. Kristin ona bağırdı. Çabuk ol. Nastya tatlılıkla cevap verdi. Bundan hızlı yürüyemem ki. Kristin o an değneğini elinden aldığı gibi kıza vurmaya koyuldu. Galoşka başı önde Kristin'e koştu ve onu tokatladı. Galoşka'yı içeri attılar. Karanlık bir hücreye kapatılmış düş kuruyordu. Pierre iyileşecek, Kızıl Ordu gelecek, birlikte Kiev'e gideceklerdi. Kendisinin nelerin beklediğini bilmiyordu bile. Cezaevinde uzun süre kalmadı. Götürülürken bileklerine kelepçe vurulan Roger'ı gördü. Roger Galoşka'ya bir şeyler söyleme fırsatını buldu. Subaylarına sövdüğüm için beni tutukladılar. Pierre 26'sında öldü. Ölmeden bir gün önce onu gördüm. Seni düşündüğünü, ülkene dönmeni istediğini söyledi. Sonra Rusların aldığı önemli bir kentin de sözünü etti ama yine unuttum adını. Pierre'in ölürken adını mırıldandığını bilmiyordu Galoşka. Bir türlü doğru söyleyemediği adını tekrarlıyordu zavallı. Galioşka, Galioşka. Profesör Dumas, Hollandalı Koster'e şöyle diyordu. Almanları tarif etmek gerekirse, sözcükleri ikişer ikişer söyleyebilen adamlar diyebiliriz. Heil Hitler, Judenschissen, England Kaput, Verrückte Franzosen, Sieg Hitler gibi. İşte yeni ırk dedikleri bu. Yaratmak için 10 yıldan az bir süre yetti. Bir lastik çop savuruyor, yiyor, içini boşaltıyor. Kendini yarı tanrı sanıp iki sözcükle sözde tanrısal görüşlerini ortaya koyveriyor. Koster Utrecht'te pro satardı. Evinde bir Yahudi'yi sakladığı için tutuklanmıştı. Duma'ya hayrandı. İnsanın ölümcül bir korkuyla haykırmak istediği sıra şakalaşabilen bir Sorbonne profesörü. Duma'nın bir Alman toplama kampına gönderildiğini duyan Lansiye Nivelle koştu. Ne komünisti ne de Yahudi. Hem sonra dostum 68 yaşında bir adam böyle deneylerin altından kalkamaz. Geçmişi düşünün. Yalvarırım. Zavallı Marcel'in adına yalvarırım. Elimden bir şey gelmez dedi Nivel. Dumas fazlaca tedbirsiz davrandı. Bana hakaret ettiğinde önemsememeye çalıştım. Ama herkes bu kadar geniş görüşlü değildir. Hem sonra tehlikede de değil. Aldığımız haberlere bakılırsa Weimar'a gönderilmiş. Göte'nin kenti. Almanya'nın belki de en tatlı köşesi. İçi rahatlayan Lansiye Marta'ya. Dumas'ın durumu pek fena değilmiş dedi. Morlo her şeyi büyütmeye bayılır. Leo'nun çok kötü hallere düşmesinden çekiniyorum. Zavallı Leo. Düşünülürse bütün bunları hiç de hak etmediği anlaşılır. Ama gerçek ortada. Almanların gözünde her şeyden önce Ari ırkından olmayan biri. İnsanların odunla dayak yediği, ipe çekildiği büyük avlunun uzun barakaların üzerinde fırının bacaları yükseliyordu. Kapkara, Boğucu bir duman çıkıyordu bu bacalardan. Burası ağır ölüm kampıydı. Burada insanlar gazla öldürülmüyordu. Madenlerde, yer altında kurulan fabrikalarda, açlıktan ve susuzluktan, sıcaktan ve soğuktan, veremden, kansızlıktan, lastik çöp ya da deri kırbaç altında dayaktan can veriyorlardı. Minsk'ten, Prag'dan, Belgrad'dan, Paris'ten, Oslo'dan, Varşova'dan, Alman işgalindeki bütün kentlerden getiriliyorlardı. Partizanlar ve şaşkına dönmüş basit siviller, komünistler ve papazlar, yeraltı çalışması yapan suskun yurtseverlerle, zararsız fıkra meraklıları, demiryolu dinamitleyenlerle aval aval bakınan, her şeyden habersiz kişiler, rejim düşmanı ya da bezgin Alman gençleri de atılıyordu kampa. Tutuklulara kürek mahkumlarının giydiği çizgili elbiselerden veriliyordu. Yorgunluktan bitene dek çalıştırılıyorlardı. Genç SS'ler ve iyi yetiştirilmiş amansız kurt köpekleri başlarındaydı. İçlerinden biri ölünce hemen fırına atılıyordu. Meşelerin bir süre önce Şirke'nin siparişiyle Nivel'in şiirinde dile getirdiği çamların üzerine bir bulut, duman bulutu çöreklenmişti. Burada insan eti yakılıyordu. Neyse ki Marie, yaşlı profesörün patates kabuklarından yapılma yal gibi çorbayı pasta kaptan içtiğini, halat örüp abdesthane temizlediğini görmüyordu. Profesör Dumas'ın bütün bunlara rağmen nasıl dayandığı akıl alır gibi değildi. Onu kurtaran sağlam bünyesiydi. Anlaşılan Dumas ailesinin kişileri çok yaşardı. Mesleğe kalemkarlık olan profesörün büyük babası ünlüydü. Napolyon yönetiminde yaşamış, 20. yüzyılı elinde şampanya kadehiyle karşılamıştı. Kendisiyle konuşmak isteyen gazeteciye şunları söyledi. Genç kızların hoşuna gitmeyecek kadar yaşlıyım ama gazetelerde adımdan söz ettirecek kadar da gencim. Dumas asırlık, budaklı bir ağacı andırıyordu. Sonuna kadar yaşamak gibi dayanılmaz bir istekle dolu olmasa çoktan ölürdü. Barakadakilere şöyle demişti. Şimdi ölmek çok saçma, pes etmek gibi bir şey. Sözcükleri ikişer ikişer sıralamaktan başka şey bilmeyen bu herifleri yıpratarak alt etmeliyiz. Çok yoruluyor, yine de az uyuyordu. Geceleri kurt köpeklerinin havlamaları duyulurken uzak geçmişi, havai ve yiğit 19. yüzyılı, lanetli şairleri, anarşistleri, Sayen'deki cezalarını tamamlayıp dönen komüncüleri, Landonları ve Dreyfusçuları'yla o çağın Paris'ini düşünürdü. Pasteur'ün konferanslarını, Jures'in ateşli söylevlerini, Zola'yı hatırladı. Bağ gözlüğünü düzelten Zola, bir naturalist roman yazmayı düşünen öğrenci Dumas'a şöyle demişti. Delikanlı, edebiyatla uğraşmak her şeyden önce gerçeğe hizmet etmek demektir. Dumas, Curie ve Berthelot, Meşnikov ve Reclus gibi anılarına hep saygı duyduğu kişilerin görüşlerine bağlı kalmış, hayatı boyunca bilimin zaferine inanmıştı. Ve derken ansiklopedicilerin ardından sözcükleri ikişer ikişer söylemekten başka şey beceremeyen kişiler gelivermişti. İnsan ömrünü uzatma yolları aranıyordu derken ağır ölüm kamplarına varılmıştı. Dumas kurtuluşu görmek istiyordu. Aksi halde hayatı son sayfaları koparılmış bir kitap gibi yarım kalacaktı. Her gün, her saat Dumas ölümle savaş halindeydi. Hiçbir noktada ödün vermemenin en önemli şey olduğunu da biliyor, herkesle terbiyelice konuşuyor, çoğu kere imkansız da olsa elinden geldiğince yıkanıp temizlenmeye çalışıyor, bu arada işini düşünmeye devam ediyordu. Elinin altında kitap yoktu, buna çok üzülüyor, eskiden okuduğu kitapları anıyordu. Pascal'ın sözlerini sık sık tekrarladı. İnsanoğlu bir sazdır. Doğanın en güçsüzüdür ama düşünen bir sazdır. Bir damla su onu öldürmeye yeter. Evren onu esse bile insanoğlu kendini ezenden hep daha soylu kalacaktır. Çünkü öldüğünü, evrenin üstünlüğünü bilir. Evrenin bir şeyden haberi yoktur. Üstünlüğümüz düşünce yeteneğimizden gelir. Felaket arkadaşlarını avutuyordu. Koster'i neşelendirmek gerektiğini bildiğinden ona Marsilya fıkraları anlatırdı. Çek Fransa, çağdaş antropoloji sorunlarından söz eder, Paris'i Dukra'yla İtalya'dan Etoile'ye dek Paris'in bütün metro istasyonlarını hatırlamaya çalışırdı. Çok yanlı ve çok çapraşık hayatı hatırlatan ne varsa büyük bir istekle yutuyordu sanki. Kaldıkları blokta esir kamplarından iki kere kaçmaya kalkan Yestignev adlı bir Rus subayı da vardı. Dumas onunla dostluk kurdu. başladı Rusça öğrenmeye. Kolhozların kuruluşu, yakutların gelenekleri, Moskova balesi konusunda subayı sorguya çekiyordu. Yaşlı profesör her şeyle ilgiliydi. Savaştan önce Delard, Toulouse yakınlarında tavşan yetiştirmişti. Ve Duma, tavşan hastalıkları konusunda anlatılanları merakla dinliyordu. Hayatı boyunca puro içmediği halde, Koster'in sözünü ettiği Sumatra'nın açık renkli yaprak tütünleriyle ilgilendi. İşten neşesiyle herkese demişti. Kampın bir ucunda bir fırın var, öbür ucunda da Duma. Profesör burada hayatı temsil ediyor. İlkbahar başlarında capcanlı bir gündü. Güneş ortalığı ısıtmaya başlamıştı ama dağlardan soğuk bir rüzgar esiyordu. Duma ile Koster ölüleri barakadan fırına taşıyorlardı. Neşenin, kanın ve hayatın ağır ağır boşaldığı kurbanların yüzlerine bakıyordu Duma. İçlerinde Fransızlar, Ruslar, Sırplar, Polonyalılar, yanık suratlar ya da bembeyaz olanlar vardı. Çoğu da gepgençti. Birden Duma ölümcül bir bezginlik duydu. Yüreği pes ediyordu. Yüzü terle kaplanmıştı. Tam o sıra ekip başı olan 41 yılında içeri alınmış Alman komünisti Erich yanına yaklaştı ve alçak sesle "Ruslar Romanya topraklarına girdiler" dedi. Duma birden canlandığını duydu. Ruslar Volga ile Prut arasını almışlarsa yakında burada olacaklar demekti. Beklemek gerekiyordu. Bir gün Erich Anna'dan söz etti. İyi Alman'la da tanıştığını göstermek istiyordu. Erich içini çekti. Sayımız pek az. Eskiden Anna'ya yaptığı gibi Duma Erich'i de avutmaya çalıştı. Zamanla artarsınız. Önemli olan her şeye rağmen varoluşunuz. Bir ülke 20. yüzyılı yaşarken öbürü 10. yüzyılda kalamaz. Savaş pek çok şeyi değiştirecektir. Sözcükleri ikişer ikişer söylemekten başka şey bilmeyen bütün bu adamlar çoktan iflas etti. Demek ki Almanlar yeniden düşünmeyi öğrenecekler. Duma bıyık altından güldü. Dersi de Ruslardan alıyorlar. Hem de kaba bir ders. Ama aklından geçeni Erich'e söylemedi. Bu çelimsiz ve inatçı Alman'ı acıyordu. Kendi kendine herhalde bunların sayısı çok az diyordu. Ama böyle bir Alman oyunu sandığı attıktan sonra sakin sakin yemeğe giden 1000 tanesinden çok üstündür. Büyük bir güç var adamda. Ne olduğunu bir bakışta fark ediliyor. Böyleleri iyi dayanıyor. Arkadaşlarına yardım ediyor. Umutsuzluğa kendilerini kaptırmıyorlar. Kilisede mum yakmak değil de kaplanların kaynaştığı arenalara inmek söz konusu olduğunda ilk Hristiyanlar da böyle davranıyorlardı herhalde. SS subayı Hagen çok keyifsizdi. Yüzbaşı Kross'un kendisini Fransa'ya göndermeyi düşündüğünü o sabah öğrenmişti. Fransa kötü bir ülke değildi ama herkes yazın Fransa'da savaş başlayacağını söylüyordu. Ve Hagen nefret ediyordu Fransızlardan. Köpekler 4 yıl beklediler ve ancak şimdi diklenmeye koyuluyorlar. İçtima vardı. Çalışmayanlar sıraya dizilmişti. İlk sıranın son kişisi de Profesör Duma'ydı. Hagen yanına yaklaştı, bir şey söylemeden sopasıyla vurdu. Duma gık demedi. Hagen ikinci kere vurdu ve haykırdı. Neden ses çıkarmıyorsun? Kafana vurduklarını fark etmez gibisin. Duma sakin sakin cevap verdi. Fark etmez görünmeye çalışıyorum. Kendimi buna alıştırmak için yıllar boyunca yaşadım ve düşündüm. Hagen hemen kenara çekildi. İhtiyar aklını kaçırmış gibiydi. Oysa Hagen çocukluğundan beri delilerden çok korkardı. Akşam Koster profesöre sordu. Nasıl ses etmeden dayanabildiniz? 100 kere vursa yine gık demezdim. Bağırmak istemiyordum. Bakın, Pascal bu gerçeği 300 yıl önce anlamıştı. Beni öldürebilirler derdi ama düşündüğüm sıra kimse bana bir şey yapamaz. Güzel günler geri gelmişti. Çiçek açan kestanelere, bahçenin o tatlı yeşilliğine baktıkça Lansiye üzerine çöken tehlikeyi unutabiliyordu. Ama gazeteler, radyo, dostlar onu hemen gerçekle karşı karşıya bırakıveriyorlardı. Bugünden yarına müttefikler çıkarma yapacak, o zaman da Almanlar herkesi kamplara tıkacaklardı. Gece gündüz bomba yağacaktı. Genellikle çok sakin duran Marta bile durmadan ağlıyordu. Lansiye yiğitlik taslıyor, Verdun'dan söz ediyor, cepheyi düşündükçe savaşın orada çok daha feci olduğunu söylüyordu. Ama bir türlü de içi rahatlayamıyordu. Ya beni kara listeye geçirdilerse? Roy beni her an ile verebilir. Louis'nin İngiltere'de olduğunu, Madon'un bilinmeyen bir yere gittiğini ve mukavemetçilerle ilişki kurduğunu, eski ortağımın Yahudi olduğunu, evime komünistlerin, hatta Rusların geldiğini söyleyebilir. Bu kadar beni dar ağacına yollamaya yeter de artar bile. Bir saat sonra başka bir kuşku Lansen'in kafasına çörekleniyordu. Almanlar ülkeden atılacak, silahlı bir takım adamlar kendisini sorguya çekmeye geleceklerdi. Leo Alpert'in hisselerinin üzerine mi oturdunuz? Bu bir. Bertie için bir övgü mü yazdınız? İki. Pinot ile Almanlar hesabına mı çalıştınız? Üç. Yeter. Beni bir köpek gibi öldürüverecekler. Harriot'un söylediklerine inanmayabiliriz ama herkes mukavemetçilerin yarısının haydut, öbür yarısının ise gözü dönük kişiler olduğunu biliyor. Lansiye dehşet içindeydi. Bir an önce başlayıp bitse bari. En fecisi de bekleme süresince duyulan korku. Kestane ağaçları çiçek açtı. İlkbahar geliyor ve ben daha kaç yıl yaşayabileceğimi bilmiyorum bile. Pino da alışmıştı. İnsan neye alışmıyordu? Aslında herkes Almanlara bile alışmıştı. Pinot, Roy değildi elbette. Namuslu bir adamdı ama çok da ilkeldi. Savaş öncesinin Korbel geceleri, Leon'un şakaları, gala geceleri ve sergilerle ilgili tartışmalar Lansiye için yitik bir cennet gibiydi. Pinot, Valerie'nin dizelerini anlayacak yetenekte miydi? Valerie'nin varlığından bile haberi yoktur onun. Benim için Alman işgali oldukça karışık bir iş, çok da acı. Louis'nin gidişine kadar güç gelmişti. Pinot her şeyi çok daha kaba, maddesel bir yönden görüyor. Almanlarla çalışılabilir. Ve ben Pinot ile aramdaki ilişkiler yüzünden öldürülebilirim. Oysa aramızda para dışında hiçbir ilişki yok. Tam Lansiye bunları düşünürken Pinot geldi. Onun yönünden alışılmamış bir saatti bu. Lansiye ortağının kendisine söyleyecek önemli bir şey bulunduğunu anladı. Oysa Pinot hiç acele etmiyordu. Yakın gelecekteki çıkarmayla ilgili söylentileri anlattı, böbrek ağrılarından yakındı. Havanın güzelliğini övdü. Lansiye için için köpürüyordu. Sallanma da asıl konuya gel be adam. Bir yılı aşkın süredir birlikte çalışıyorlardı. Aralarında en ufak bir anlaşmazlık olmamıştı. Eskisi gibi Pinot Lansiye'yi havai bir adam sayıyor, sesinde sık sık bir koruyucu havası seziliyordu. Lansiye buna içerliyor ama kızgınlığını çabucak unutuyordu. İş dışında çok seyrek görüşüyorlardı. Pinot birden dostluğundan söz edince Lansiye çok şaşırdı. Birkaç ay sonra her şey değişecek sanıyorum. Ama biz ayrılmayacağız. En korkunç çağı birlikte geçirmedik mi? Bütün bu işlerin birkaç ay içinde biteceğinden emin misiniz? Kesinlikle. Werner mi söyledi? Hayır, Werner'ü seyrek görüyorum artık. Doğrusunu isterseniz yollarımız ayrıldı. Lansiye kulaklarına inanamıyordu. Ne zamandan beri Pinot damadına karşı çıkıyordu? Gerçekten şaşırtıcı bir olaydı bu. Almanların işleri çok kötü bir yoldaydı anlaşılan. Pinot devam ediyordu. İşgali hep kaçınılmaz bir kötülük gözüyle baktığımı biliyorsunuz. Şeytana katlanmak bir şeydir. Bilinçle ona hizmet etmekse başka şey. Werner bir çocuk oynadı ve kendisinden geçti. Lansiye dayanamadı. Peki ama biz ne olacağız? Durumumuz feci. Almanlarla çalışmamızı bağışlamayacaklar. Kim bağışlamayacak? Mukavemetçiler. Kimler olduğunu biliyorsunuz bunların. Pinot hoşgörüyle gülümsedi. Onları ciddiye almamak gerek. Harriot'un söylevinin sizi de etkilediğini görüyorum. Komünistleri hiç sevmediğini biliyorsunuz. En iyi haliyle bile her biri tehlikeli bir hayalci. Rejimlerini kurma fırsatını onlara kim verecek? Neyse ki biz Polonya değiliz. Ruslar buraya kadar gelemez. Amerikalılar gelebilir ama onlar sizin ve benim gibi adamlar. De Gaulle'in ne düşündüğünü bilmiyorum. Yalnız çevresinde bir sürü aklı başında kişi var. Sizi ve beni namuslu birer Fransız sayıyorlar. Bunu öğrenebildim. Ad vermiyorum çünkü Almanlar daha Paris'te. Rahatlamanızı sağlamak için geldim. Bir de dikkatinizi çekmek için. 42 yılında değiliz artık. Bazı ilişkilerden vazgeçseniz iyi edersiniz. Ama ben... Siyasetle ilgilenmediğinizi biliyorum. Ama evinizde Nivelle rastladım. Werner türünde damgalı biridir. Ondan uzak dursanız iyi edersiniz. Çok dikkatli olmak gerek. Bu baylar son anda adamın başını belaya sokabilirler. Sevgili Lansiye, herkese kolayca güveniyorsunuz. Bunu size dostça söylüyorum. Oysa çok kötü bir çağda yaşıyoruz. Birbirimize dayanırsak kurtuluruz. Pinot gidince Lansiye düşündü. Ona haksızlık ettim. İşin kötü yanı sanattan ve güzellikten hoşlanan biriyim. Sanatla zehirlenmişim. Görünüşlerine bakıp insanlar hakkında yargıya varıyorum. Pinot kuşkusuz dış görünüşüyle katı bir iş adamı ama onda gerçek bir Fransız yüreği var. Lancier'in keyfi yerine geldi. Eski dostları Doktor Murillo ile Sembat'ı çağırmaya karar verdi. Her ikisine sözlerinin taşıdığı değeri belirtircesine "Nivel olmayacak" dedi. Sembat daveti hemen kabul etti. Murillo'ya biraz yalvarmak gerekti. Doktor bir süredir yabanlaşmış, kötü haberler onun sonunda canından bezdirmişti. Küçük oğlu Pierre kampta ölmüş, büyüğü Rene Almanların eline geçmişti. Neyse ki Rene'nin kimlik kağıtlarının sahteliği anlaşılmamıştı da çocuğu Doğu Prusya'ya yollamamışlardı. Pierre'in ölümünü bildiren bir yazı almıştı Murillo. Sonra da hastalık nedeniyle kamptan salıverilen bir savaş tutsağı kendisini görmeye gelmişti. Pierre'in de hastalarla birlikte geri gönderileceğini, ancak listenin bir yerde takılıp 6 ay geciktiğini o anlatmıştı doktora. Adam ölümünden önce Pierre'in bir Rus kızıyla seviştiğini söyleyince Murillo başını çevirdi, upuzun kahverengi atkısıyla gözyaşlarını sildi. Lancier birkaç şişe yıllanmış bordo şarabının daha da değerlendirdiği güzel bir yemek hazırlamıştı. Artık bordo şarabını seviyor, şöyle diyordu. Burgonya şarabı gençlerin, patırtılı serüvenler ve sağlam karaciğerlerin şarabı. Bordo, 50'yi aşanların içini ısıtır. Anlamlı bir sesle, yaklaşmakta olan yazın şerefine içelim dedi. Fırtınalı geçecek. Kadehler tokuşturuldu. Lancier duygulanmıştı. Eski dostlar sonunda buluşmuşlardı işte. Zavallı Marcel'in yoktu artık. Savaşı kimin kazanacağı Lancier'in umurunda bile değildi. Nasılsa Marcel'in geri dönmeyecekti. Çocukları ne olmuştu? Belki ikisi de ölmüştü. Duma ortada yoktu. Nerelerdeydi acaba? Nivelle inanmak çok güçtü. Doğruydu. Bilinçli olarak Almanlara hizmet ediyordu. Belki Leo da karşılaştığı güçlüklere fazla dayanamamıştı. İşte onun yeri köşede, lambanın altında. Gidenleri düşünelim dedi Lancier alçak sesle. Nuh'un gemisinde sanki yalnız üçümüz kaldık. O ana kadar sesini çıkarmayan Murillo birden canlandı. Mari beni görmeye geldi. Duma'yı toplama kampına yolladıklarına bir türlü inanmak istemiyor. Her gün komutandan koşup profesöre paket göndermeye kalkıyor. Acaba Duma hayatta mıdır? Kim bilir?